Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla bu haftada uzaktan bağlantı yoluyla programımızı gerçekleştireceğiz. Hocam hayırlı akşamlar diliyoruz. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hayırlı akşamlar İbrahim Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, yine önemli gündem başlıklarıyla dolu bir listemiz var önümüzde hocam. Ama onun öncesinde 3 yıl önce bugün asrın felaketiyle karşılaştı Türkiye. 50 binden fazla insanımızı maalesef bu depremlerde kaybettik. 100 bin dolayında yaralımız vardı, yıkılmış şehirlerimiz vardı. Ve bu depremle Türkiye yüz yüze geldi bir kez daha bir deprem ülkesi olarak. Siz de bir coğrafyacısınız. Dolayısıyla depremleri en iyi siz bilirsiniz, oluşturduğu etkileri vesaire. Evet, asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. 3. yıl dönümündeyiz. Neler söylemek istersiniz programımızın girişinde? Buradan başlayalım. Buyurun hocam.
Evet, milletimizin başı sağ olsun. 3 yıl önce bugün yaşadığımız o deprem felaketinde çok sayıda insanımız can kaybetti. 11-12 tane şehrimiz yerle bir oldu. Bu büyüklükteki depreme biz asrın felaketi diyoruz. Ve bu depremin enkazının kaldırılması, yeniden o şehirlerin ayağa kaldırılıp ihya edilmesi yani çok çok uzun zaman gerektiren bir süreç idi. Ama Türkiye 3. yılın sonunda çok sayıda, yani 10-12 tane ille bitmiyor. Yani Maraş'ın diyelim ki Elbistan ilçesi diyoruz, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi diyor. Yani ilçeleri de hesaba kattığımızda o kadar büyük yerleşim merkezlerinin tekrar ihya edilmesi. Dünyada 200 civarında ülke var. İnanın ikinci bir ülke bunu yapar mıydı? Soru işareti. Amerika gibi ülkelerde bile bir kasırga oluyor. 3 yıl, 5 yıl enkaz kaldırılıp da ihya faaliyetleri o kadar kısa sürede yapılmıyor. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bu yönüyle takdire şayan bir durumdur. Depremle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Nasıl ki her canlı için bir ecel vardır, takdir edilmiştir. Her nefis ölümü tadacaktır. Türkiye de bir deprem ülkesidir. Her an deprem olabilir. Ama bunun zamanını bilemiyoruz. Bu nedenle yapacağımız meskenlerimizi ona göre depreme dayanıklı yaparak tedbir almak. Çünkü tedbir alıp takdiri Allah'a bırakmak gerekiyor. Şu anda deprem bölgesinde yapılan yeni meskenlerin bu yönüyle depreme dayanıklı olması yönüyle de şehirlerimiz bir rehabilite oldu. Bu yönüyle eskisinden daha sağlam meskenler oluştuğu yönü sevindirici bir durum, ama giden canlar geri gelmiyor. Hepsine Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabır ve metanet diliyoruz.
Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Allah'tan rahmet diliyoruz bu depremlerde vefat edenlere ve kalanlara da hayırlı uzun ömürler dileyelim ve kaldığımız yerden önemli başlıklarla medeniyet coğrafyamıza devam edelim. Evet hocam, ABD İran'a yönelik bir harekat planlıyordu. İşte ABD Başkanı Donald Trump, en büyük devasa gemilerimiz İran'a doğru yol alıyor dedi, bu baskıyı artırdı. Fakat bölge ülkeleri başta Türkiye olmak üzere Suudi Arabistan, Mısır, Katar böylesine bir harekatın bölge için felaket olacağını söyledi ABD'ye ve bunu masada bir çözüm yoluyla çözmenin daha mantıklı olacağına dair ABD'yi ikna ettiler. Hatta İstanbul'da bugün bir masa kurulacaktı. Bu yönde açıklamalar vardı. Mısır'ın, Katar'ın da masada olacağı bir mutabakat, bir çözüm masası kurulacaktı. Ama İran sonradan ne oldu ne bittiyse bu toplantının İstanbul'da değil de Umman'da, Maskat'ta yapılması için ısrar etti ve bu ısrarı da kabul gördü ABD tarafından ve bugün ABD ile İran Umman'da masaya oturdu. Bu konuyu konuşalım. ABD müzakerelerde samimi mi? Yoksa önümüzdeki günlerde bir harekat yine söz konusu olabilir mi? İran neden masanın İstanbul'dan Umman'a taşınmasını istedi? Bunda murat neydi? İşte bölge ülkelerinin masada olmasını istemedi. Sadece ikili bir masanın kurulmasını istedi. Bu yaşananları bize biraz özetleyebilir misiniz?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın üzerine çullanması kelimenin tam anlamıyla hukuksuzluk, orman kanunlarının işletilmesi, yani güçlüyüm, haklıyım ifadesidir. Yani diyor ki sen nükleer çalışmalarını durduracaksın, işte İsrail'e kadar uzanan balistik füzelerin menzilini işte füze üretmeyi durduracaksın. Benzer bir takım istekler. Halbuki İsrail'de nükleer silah var. İsrail İran'a saldırıyor. Yani saldırgan taraf İsrail. Amerika ise faturayı İran'a kesiyor. Bu işin bir kere perde gerisinde bu Epstein dosyasında o ifşaatlarındaki o kanalizasyon patlayıp da dünyaya sıçradığı haliyle gördük ki İsrail dediğimiz bir devletten çok öte ve Mossad vasıtasıyla bütün küresel ölçekte, biz sadece Amerika'nın yöneticilerinin esir alındığını sanıyorduk. Bütün dünyadaki kalbur üstü zenginlerin, siyasi sahiplerinin hepsini bir şekilde görüntülerini çekmişler. Bir takım şantaj unsurlarıyla avuçların içerisine almışlar. Şu anda da Trump ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda İsrail'in baskısı ve şantajıyla İran'ın üzerine çullanıyor. Yoksa İran'la Amerika'nın şu anda alıp veremediği bir durum söz konusu değil. Olayın bir boyutunu evet, bu şekilde belirleyelim. İkincisi, İran neden İstanbul'dan Umman'a, Muskat'ta yapılmasını istedi? Daha önceki o nükleer çalışmalar, bu 5+1 anlaşmaları olmuştu. Brezilya ve Türkiye, İspanya'nın da dahil olduğu Batı ülkeleriyle İran'ın nükleer çalışmalarının belli bir sınırlandırmasını içeren anlaşmalar Umman'da yapılmıştı. Umman'a çekmesinin İran'ın bu anlaşmayı sadece nükleerle sınırlı kalmasını istemesinden kaynaklanıyor. Bir de bu Binbir Gece masallarında olduğu gibi, bu müzakereleri ne kadar uzatabilirsem o kadar kârdır diyor İran. Fakat buradaki hesap şu: çünkü Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de dengeler her an değişiyor. Yani şu anda Siyonizme, İsrail'e karşı gerek Amerika içindeki MAGA'cıların, hem gerek dünya genelindeki bütün küresel aktörlerin bu Siyonistlere karşı olan nefret dalgası büyürse, belki Amerika bu işten vazgeçer umuduyla İran bu işi biraz zamana yaymaya da çalışıyor. Fakat Amerika'nın elde etmek istediği iki tane hedefi var. Birincisi, balistik füzelerin sınırlandırılması veyahut da mevcutlarının yok edilmesi ve nükleer çalışmalarının, uranyum zenginleştirilmesinin, o testlerin bir şekilde derdest edilmesi. İran ise zaten hiçbir şey vermeden müzakereleri uzatarak bu işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Normalde İran haklı. Yani nükleer çalışma da yapabilir, balistik füze de üretebilir. Çünkü saldırıya uğramış bir ülke. Ama dünyada hakkın ve hakkaniyetin değil, gücün hakim olduğu bir dünyada yaşadığımız için şu an mevcut konjektüre göre değerlendirme yapıyoruz. Yani haklı haksız konumuna baktığımızda İran %100 haklı bu konuda. Bu nedenle benim kanaatim, Trump tüccar mantığıyla bakıyor, ölümü gösterip sıkmaya razı ediyor. Bir taraftan İsrail ve Siyonist lobiyi razı etmek, diğer taraftan da bütün hışmıyla İran'ın üzerine abluka uygulayarak ölümü gösterip sıkmaya razı edecek bir anlaşmayla, yani nükleer çalışmalarını, uranyum zenginleştirme programını belli bir noktada sınırlamayı, o balistik füzelerle ilgili bir takım sınırlamalar getirmeyi, Yani kendi istediği bir takım şartları alıp çekilmeyi hedefliyor. Çünkü İran büyük bir ülke. İran'la silahlı mücadele girmenin de bir bedeli vardır. Yani Amerika şunu çok rahat yapabilir. İran'ın rafinerilerini, nükleer tesislerini, yani ekonomik altyapısını elindeki hava gücüyle çok rahat bertaraf edebilir. Karadan İran'a girme durumu pek mümkün değil. Bu bütün uluslararası gözlemcilerine söylediği bu. Ama İran'ın da elindeki balistik füzelerle bütün Bahreyn'de deniz üssü var. Katar'da, Orta Doğu'daki en büyük üs var. Yani bütün Körfez ülkelerinde ve Orta Doğu coğrafyasındaki CENTCOM birliklerine balistik füzelerle saldırı yaparak Amerika'ya da zarar verme potansiyeli olan bir ülkedir İran. Bu nedenle Trump benim kanaatime göre çok mecbur kalmadıkça, yani İran çok rigid hareket edip Trump'ın o bir takım sınırlarını zorlamadığı sürece belli bir noktada bu müzakerelerin sonuçlanıp tıpkı bu gümrük vergilerinde olduğu gibi Çin'e ve diğer ülkelere çok yüksek oranları dayatıp arkasından makul bir ölçüde ama eskisinden daha yüksek bir oranla anlaşmayı kabul ettiği gibi İran'a da benzer konularda nükleer programını durduracaksın deyip ama belli bir noktada ama eskiye göre biraz daha sınırlandırarak işi sonlandırır diye tahmin ediyorum ama her şey olabilir.
Peki hocam. Şimdi bölgede tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta iki kritik ülkeyi ziyaret etti. Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret etti. Burada hem ikili ilişkiler konuşuldu hem de bölgedeki gelişmeler nelerdir onlar? İşte ABD-İran krizi, Gazze'de son durum, Suriye'deki gelişmeler bunlar gündem başlıkları arasındaydı. Ortak anlaşmalara imza atıldı. Hatta Suudi Arabistan'la Kaan uçağının geliştirilmesi noktasında ortak adımlar atılabileceğini söyledi Suudi Arabistan'la. Mısır'da da yine önemli anlaşmalar yapıldı. Bir de Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ortak paktının gündeme geldiği, konuşulduğu bir zamana denk geldi bu ziyaret. Gündem başlıkları arasında tabii ki yoktu ama kapalı kapılar ardında bunlar da konuşulmuş mudur? İşte Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın da içinde olduğu Türkiye ile birlikte bir güvenlik anlaşması söz konusu olabilir mi? Bu konuda neler söylersiniz? Bu ziyaretleri nasıl değerlendirdiniz?
Şimdi işin miladında İsrail'in Katar'ı vurması yatıyor. Yani İsrail uçakları o Filistin temsilcilerinin o müzakere yaptığı sırada Katar'ı vurdu ve buna da Amerika ve İngiltere bırakın engel olmayı lojistik destek verdi. İşte bu noktada itibaren ben geçtiğimiz programlarda da sık sık ifade ettim. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri şunu gördü. Yani bizi hep İran'la korkutuyorlar ama İsrail'e karşı elimizdeki bütün füzelerin, uçakların hiçbir anlamının olmadığını gördüler ve kendilerine yeni bir koruma şemsiyesi aramaya başladılar. Ki Trump'ın da bu pervasız bir şekilde Venezuela'dan Grönland'a Avrupa ülkelerine ayar vermesine kadar bunu görünce yani Amerika'nın her an herkesi satabileceği duygusuyla birlikte bu güvenlik arayışına girdi Suudi Arabistan. Çünkü 1932 yılında Suudi Arabistan'ın kurulduğu günden bu yana Amerikan şemsiyesi altında kendilerini bir şekilde güvende hissediyorlardı. Bunun üzerine şu anda Pakistan'la yapılan o güvenlik işbirliği anlaşması, buna Türkiye'nin de dahil olmaya çalışması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Kaan uçaklarının alınmasıyla ilgili konularda işin özü şu, Kaan uçaklarının satın alınmasından daha öte teknoloji transferi.
Beraber üretim, ortak üretim değil mi hocam?
Birlikte üretim, yani sermaye Suudi Arabistan'dan, teknoloji Türkiye'den. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de bizde mesela F-16 uçaklarının bir kısmı Türkiye'de üretiliyor idi. Yani bu teknoloji üreten ülkeler şunu yaparlar. Kendileri diyelim ki biz şöyle örnek verelim. Bayraktar TB2'yi ürettik. Ondan sonra diyelim ki TB3 çarka koyduk. O TB2 teknolojisiyle bir başka ülkeyle paylaşabiliyoruz. Çünkü üst versiyonu bizde var. TB3'ü başka bir ülkeye teknoloji paylaşımı yapıyorsak onun üst versiyonunu biz kendimiz, yani bu bütün bu Amerika, Japonya, bütün ülkelerde bunu bu şekilde yapıyor. Yani biz Kaan'ın şu andaki prototipini yapmadan, henüz daha seri üretime geçmeden Endonezya'ya satışını protokolü yapıldı. Suudi Arabistan'la da bu yapıldığı zaman küresel dengeleri değiştirebilecek bir durum şu anda. Türkiye'nin savunma sanayideki geldiği nokta. Eğer Türkiye birkaç yıl başına bir çorap örülmeden bu hızla giderse bölgesinde küresel bir aktör, bölgesel bir aktör olarak Pakistan, Suudi Arabistan, zaten Orta Doğu coğrafyasında dört başat aktör vardır. Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Mısır. İran'ın şu anda Amerika ile başı dertte olduğu için Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'la olan ilişkilerini de sıcak tutarak ortak düşmanın İsrail olduğunu, kendi aralarında bir takım pürüzlerin olabileceğini ülkeler arasında, ama şu anda günün o gün olmadığını, İsrail'e karşı güvenlik stratejilerinin geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldığını görüyoruz. Bunun dışında da Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında, güneş enerjisinin elde etme, Karaman ve Sivas'tan güneş enerjisi panellerinin kurulması ve elektriğin Türkiye'ye çok ucuz bir fiyata satılması konusunda anlaşmalar sağlandı. Bu her iki ülke açısından da olumlu bir gelişmedir. Şurada altını çizerim, ben ekonomist değilim. Yani yabancı sermaye dediğiniz şey faiz, döviz, borsaysa bu üç kağıt ekonomisidir. Yani bir anda gider, ama siz başka bir ülkeden kaynak getirip ülkenize fabrika kurduruyorsanız, elektrik santralı kurduruyorsanız, işte bunlar o ülkenin kalkınmasına yardımcı olan yatırımlardır. Bu yönüyle de hayırlı bir takım gelişmelerin kapısını açacak anlaşmalar ve iki ülke arasında, bakın Rusya ile biz savaşamıyoruz. Savaşamayız da niye? Çok büyük karşılıklı bağımlılık ilkesi var. Suudi Arabistan'la da veya diğer komşu ülkelerle de bu şekilde angajmanlara girersek en ufak bir pürüzde köprüler atılmaz ve dolayısıyla da ilişkiler belli bir düzeyde tutulur. Bu yönüyle de Suudi Arabistan'la yapılan bu anlaşmanın ayrı bir önemi vardır diye düşünüyorum. Mısır konusuna gelecek olursak, Mısır'la Türkiye arasındaki son dönemlerdeki ilişkiler, özellikle Türkiye'de iş gücü maliyetleriyle Mısır arasında büyük bir uçurumun olması sebebiyle 3-5 kat fark var. Şu anda Türkiye en iddialı olduğu tekstil sektöründe fabrikalar yavaş yavaş Mısır'a gidiyor. 15 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacmi var aramızda. Dolayısıyla Türkiye-Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Gazze merkezli her iki ülkenin de ortak bir yarasıdır Gazze. Dolayısıyla Sisi ile yapılan o anlaşmalar ve karşılama törenine baktığımızda çok en üst düzey bir protokolle Sayın Erdoğan'ın orada karşılanması, geçmişe yönelik gerek Suudi Arabistan'la olan problemler, gerek Sisi'nin o darbeyle ilgili sonraki yaşanan problemler artık belli bir noktada rafa kaldırılarak yeni bir dönemin sayfanın açıldığının habercisidir bu gelişmeler.
Peki hocam, Gazze'den bahsettiğiniz, hemen buradan devam edelim. İkinci aşamaya geçilmesiyle birlikte ateşkesin Refah sınır kapısının da açılması gündeme gelmişti. Fakat terör devleti İsrail sadece yaya geçişine açtı Refah sınır kapısını, ki Refah Gazze'nin nefes borusu diyebiliriz. Ve 150 kişi Gazze'den çıkabilecek, ancak 50'si geri dönebilecek şekilde bir şart getirdi Siyonist İsrail. Bu karşılamıyor aslında beklentileri ve mutabakatı. Neler söylersiniz? Buradan devam edelim.
İsrail bugüne kadar yaptıkları bütün eylemleri şöyle özetleyebiliriz. Yaptığı anlaşmanın hiçbirine tam olarak uyan bir İsrail yok. Karşımızda bir devlet yapısı yok çünkü. Örgüt mantığıyla hareket ediyor. Dolayısıyla bu anlaşmada da eğer 50 kişinin girmesine, 150 kişinin çıkmasına müsaade ediyorsa, bu da dünya konjonktüründe üzerine yapılan baskılar ve artık yapmaksa başına daha büyük gaileler açacağını düşündüğü için verdiği bir müsaadedir diye düşünebiliriz. Onda da çok sayıda güvenlik soruşturmasından geçiriliyor insanlar. Evet. Yani hasta, yaralı insanın kapıda bekletiyor ve Mısır tarafına geçip tedavi olmasına müsaade edilmiyor. Yani sözün bittiği yer burası. Yani diyelim ki savaş halinde iki ordu savaşır. Ortada Gazzelilerin hava kuvvetleri yok, deniz kuvvetleri yok, savaşan bir askeri birlikleri yok. Ortada yüz binlerce masum sivil gıda konusunda, çadır konusunda, barınma, beslenme, sağlık, en temel hizmetlere erişim konusunda sıkıntı yaşarken dünyanın göndermiş olduğu bilabedel yardımların kapıdan girmesini engelleyen zalim, insanlık düşmanı bir rezil yönetim var. Yani bunun daha savunulacak, söylenecek bir şey yok. Yani dünyada benzeri de yok zaten. Dünyada deprem olur, savaş olur, şey olur. İnsanlar yardım gönderir. Burada giden yardımı engelleyen bir Siyonist yapı söz konusu. Katil, delikanlı bir yönetim maalesef.
Peki hocam, hemen Suriye'ye geçiyoruz. Önemli bir gelişme yaşandı Suriye'de. SDG artık köşeye sıkışmıştı. Dolayısıyla PKK, terör örgütü ve uzantıları PYD, YPG. Artık Suriye haritası tamamen sarıya boyandı. Yani mevcut yönetimin bütün bölgelerde güneyi saymazsak yönetimi ele geçirdi diyebiliriz. Bir mutabakatla birlikte, son yapılan mutabakatla artık entegrasyon sağlanacak denildi. Bu gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Artık hükümet kanadından askerler ve siyasiler de yavaş yavaş YPG, PKK'dan boşalan yerleri devralmaya başladılar. Buyurun hocam.
Suriye ile ilgili gelişmeler zaten basından, yayın organlarından gün be gün dinledik, izledik, takip ettik. Ancak burada işin perde gerisinde bu SDG'nin Amerika'yı da kazıkladığını görüyoruz. Çünkü işte 100 bin tane askerimiz var, silahlı gücümüz var, milisimiz var diyordu. Ortada öyle bir gücün olmadığı, Amerika'dan gelen paraların oradaki CENTCOM komutanları da dahil olmak üzere oradaki SDG yetkilileri tarafından arada iç edildiği, yani Amerika'nın da bunu geriye dönük bir soruşturmasını yapacağı ortaya çıkıyor. Yani ortada bir askeri bir birliğin de olmadığı görüldü ve Türkiye'nin ve Şam yönetiminin kararlı duruşu sayesinde büyük bir çatışma olmadan, yani bir tek diyelim ki bu Rakka civarında bir köprü havaya uçuruldu. Onun tamiratı bile bir maliyettir. Akan kan bu coğrafyanın insanının kanıdır. Bunun uhuletle, suhuletle çözülmüş olması sevindirici bir durumdur. Zaten anlaşma gereği Suriye doğumlu olmayanlar bir şekilde Sincar bölgesinden, Kandil'den Irak tarafına geçecek ve artık hiçbir şekilde Suriye'de varlığı söz konusu olmayacak. Türk istihbaratı da bu konuda Suriye'ye destek veriyor. Ancak Suriye doğumlu olup Suriye'de yaşayan ve şu anda SDG içerisinde olan bir takım silahlı unsurların da silahlarını bırakarak Suriye ordusuna entegre olmasıyla bu meselenin çözülmesini bekliyoruz. Burada dikkate değer bir konu, yılda 1,5 milyar doların üzerinde petrol ve gaz gelirlerini SDG, bir de üstüne Amerika'dan aldığı paraları tünele gömmüşler. Yer altında binlerce kilometre tünel yapmışlar ve bir de parayı işte Barzani, Talabani ve bu SDG unsurları kendi aralarında paylaşmışlar. Halka götürdükleri hiçbir hizmet yok. Yani Aynel Arap başta olmak üzere Haseke, Kamışlı, Rakka, Deirizor'da taş üstüne taş koymamışlar 10 yıl boyunca. Dolayısıyla bunların ellerine iktidar geçtiğinde de ne yapacakları ortada, aynısı iştir. Kişinin söze bakılmaz. Yani Kürdistan falan diyorlar da ortada Kürtlere de yapılmış bir zulüm söz konusu. Sadece İsrail'in Siyonist emellerine alet olan bir aparat oldukları ayan beyan ortaya çıktı. Ki Haseke'ye bakın, Haseke onların vilayet olarak Kürt nüfusun en yoğun olduğu yer. Yani yarıya yakını Kürt'tür Haseke, Kamışlı'yı da içeren o vilayetin. Ama orada bile Şam birlikleri Haseke'ye girerken alkışlıyordu yerel halk, çünkü bıkmış bunlardan.
Evet. Peki hocam, hemen Irak'a geçiyoruz. Irak'ta önümüzdeki günlerde bir seçim söz konusu ve eski başbakanlardan Maliki de Şii grubunun adayı olarak ortaya çıktı. Yeniden yönetime göz kırpıyor ve ABD tepkili. Trump'ın açıklamaları var. Şayet Maliki seçilirse yaptırım uygulanabilir. Bu konuda neler söylersiniz? Bir de Maliki ile Irak'ta Maliki'nin başbakan olduğu dönemlerde Türkiye arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Tekrar seçilmesi durumunda Irak'ta şu anda Sudani yönetimiyle birlikte güzel bir ortam var, hava var. Bu tersine döner mi?
Şimdi İran demografik yapısına baktığımızda %55-60 Şiilerden oluşuyor. Yani %20-25 civarında Sünni Araplar var. İşte %17-15 arası Kürt nüfus ve Türkmenler, Asuriler, Keldaniler gibi etnik unsurlardan oluşuyor. Dolayısıyla Şiiler çoğunlukta olduğu için bir şekilde yönetimde Şiiler oluyor. Zaten oluşturulan Irak Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Kürtlerden, evet, Başbakan Şiilerden, Meclis Başkanı da Sünni Araplardan oluşuyor. Lübnan'da buna benzer bir model var. Zaten Lübnan iflah olmuyor.
Evet.
Mandasına bu yana. Yani Amerika gittiği yerler çekildikten sonra da bir problem bırakıp gidiyor. Zaten Türkiye'nin Şara yönetimine özellikle ısrar ettiği anayasada başkanlık sistemi ve bu şekilde etnik dini unsurların vatandaşlık kimliğiyle bir potada eritilmesini tavsiye etmesinin sebebi o. Sudani ile Maliki arasındaki farkı şöyle de söyleyebiliriz. Şiilik bir Irak merkezli bir Şiilik var, bir Kum İran merkezli Şiilik var. Dolayısıyla Sudani İran'dan ayrı olarak İran, evet, kendi dinamikleri üzerinde hareket ederek Türkiye ile ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştiren ve son dönemlerde Türkiye-Irak arasında kalkınma yolu projesinde imzalanmasıyla birlikte PKK ile mücadele konusunda olsun, ekonomik ilişkilerde olsun oldukça iyi bir noktaya geldik. Ancak Maliki tamamen İran yanlısı bir yönetim izliyor idi. Hem Sünni Araplarla, hem Kürtlerle, hem Türkiye ile olan ilişkilerinde sıkıntılı bir durum söz konusu olmuştu geçtiğimiz dönemlerde. Eğer Maliki'nin bir dönemde iktidara gelmesi demek, Türkiye başta olmak üzere Irak içindeki bir takım etnik dini unsurlarla daha bir takım sürtüşmeler olabileceği ve İran bugünkü huzur ortamını bozabileceğini de şimdiden söyleyebiliriz.
Peki hocam, devam edelim Libya'yla. Libya'da önemli bir gelişme yaşandı. Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi evinde silahlı saldırıya uğradı ve suikast sonucu öldürüldü. Bu işi yapanların profesyonel oldukları söyleniyor. 4 kişi olduğu ifade ediliyor. Kim yapmış olabilir, ne istenmiş olabilir? Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi aynı zamanda siyasi bir figür olarak da öne çıkıyordu. Buyurun hocam.
Şimdi İran'daki gösteriler sırasında biz demiştik ki bu gösterilerin bir lideri yok. Dolayısıyla rejimi devirme ihtimalleri de yok. Şah'tan da lider olmaz demiştik. Şimdi Türkiye gerek Trablus'taki merkezi hükümet, gerek bu Bingazi ve yöresini kontrol eden doğudaki Hafter ve onun ekibinin arasındaki bir takım anlaşmazlıkları ortak bir uyuşma noktasına getirmeyi, hatta güneydeki o Fizan bölgesindeki Bedeviler de bir araya getirerek Libya'yı birlikte tutmak isteyen bir politikası vardı Türkiye'nin. Seyfülislam,
evet.
Kaddafi ise Kaddafi'nin den sonra hem siyasetle ilgilenen, Kaddafi'nin çok çocuğu var da bu Seyfülislam hem siyasetle iç içe olan ve Libya halkı üzerinde de bir karşılığı olan, geleceğin Libya'sında siyasi bir figür olabilecek bir kişinin profesyonel bir şekilde ortadan kaldırılması da Libya'nın bir ve beraber olmasını istemeyen karanlık eller tarafından olduğunu düşündürüyor bize. Şu an her şey çok taze olduğu için yani bir şey söylemek mümkün değil ama biz siyasi bir analiz yaptığımızda yani Türkiye'nin tezi Libya'yı bir bütün olarak tutmak ve doğusuyla, batısıyla, güneyiyle ortak bir takım paydalar üzerinde birleşerek ve bu konuda da Kaddafi'nin oğlu, belki iktidar, belki muhalefetin bir bloğunu oluşturacaktı ama bir bütün Libya'nın bir parçası olabilirdi. Yani bu böyle sıradan bir suikast değil, bu bölgenin geleceğine dinamit koymayı hedefleyen karanlık ellerin planladığı bir suikast olarak değerlendirilebilir.
Peki hocam, son olarak Ukrayna-Rusya savaşına bakalım. Önümüzdeki günlerde artık 5. yılına girecek ve şu sıralarda da Abu Dhabi'de görüşmeler var. Rusya-Ukrayna görüşmelerinde taraflar esir takasında anlaşmış. Zaten anlaşabildikleri tek nokta da bu olsa gerek. Neler söylersiniz? Buyurun hocam.
Evet, yaklaşık 4 yılını doldurmak üzere bu savaş. Eğer bu günlerde, Şubat ayı içerisinde sonlandırılmasa 5. yıla girmiş olacak. Ukrayna-Rusya arasındaki bu savaşın sonlandırılması sadece şu noktaya bağlı. Rusya girdiği yerden kolay kolay çıkmaz. Şu anda Rusya'nın, Ukrayna'nın %20-25 hem toprak hem de nüfus olarak önemli kısmını işgal etmiş ve ilhak etmiş durumda. Barışın olabilmesi, savaşın durabilmesi için başta İngiltere ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yardımı keserek belli bir noktada bunu kabullenmesi gerekiyor. Eğer Avrupa ülkeleri, biz Ukrayna'nın bütün topraklarını kurtardıktan sonra barış yapacağız diyorsa, öyle bir barış olmayacaktır ve savaş da sürüp gidecektir. Ve onların Rusya'yı oradan çıkarma güçleri de yoktur silahlı olarak. Bu nedenle eğer bir barış olacak ise, ki Amerika da bunu istiyor, Putin'in tekliflerini büyük oranda Trump kabul etti. Yani şu andaki işgal ettiği ve ilhak ettiği bölgeler Rusya'ya verilirse hem ateşkes hem anlaşma olur. Bunun olabilmesi için de İngiltere başta olmak üzere Fransa, Almanya gibi Batı ülkelerinin bu gerçeği kabul edip etmemelerine bağlı. Yani artık biz de kabul ediyoruz. Artık buralardan Rus askerleri çıkarmamız mümkün değil. Zaten Ruslar da Mother Russia diyorlar. Rusya'nın ana vatanıdır burası. Asıl Rusya burasıdır. Biz bir yere işgal etmedik. Sadece siyasi sınırlar Stalin'den sonra Kuruçev Ukraynalıydı. 1950'li yıllarda işte Kırım dahil olmak üzere bazı bölgeler Ukrayna'ya dahil edildi. Biz oraları tekrar aldık diyorlar. Bu nedenle barışın olması öncelikle Rusya'nın Kırım başta olmak üzere Donbas bölgesini ilhak kararını Ukrayna hükümeti kabul eder, Avrupalılar da bunu tasdik ederse barış çok yakın hemen olur. Ama aksi takdirde bir barışın olması ve ateşkesin olması mümkün değil.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli başlıkları değerlendirdiğiniz bizim için. Uzaktan bağlantı yoluyla, yine telefonla programımızı gerçekleştirdik. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz hocam, sağ olun.
Hayırlı akşamlar, teşekkür ediyorum, sağ olun.
Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla bu akşam telefon yoluyla programımızı gerçekleştirdik. Haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.